Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası hafiyedir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah Hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Behmen 1399 Hicri Kameri 23 Cemadüssani 1442 ve 6 Şubat 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Hocası Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaşı ile Amerika'nın nükleer anlaşma ile ilgili yeni iddiaları üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İslam İnkılabı Zaferiye Dönümü ve Haftanın Bakışı isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Ordu Hava Kuvvetleri komutanları ve personeli İslam İnkılabı rehberiyle görüşecek. Başkanı Ruhani aşılama çalışmasının bu hafta başlayacağını belirtti. İslami Şura Meclisi Başkanı yarın Moskova'ya gidecek. Komutan Hatemi alçak irtifada asimetrik çatışmalarda İran'ın savunma gücünün arttığını belirtti. Ve 41 eski diplomat Biden'a gönderdikleri mektupta hemen nükleer anlaşmaya dön ifadelerini kullandılar. Şimdi haberler.
İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni ile tarihi biatının yıl dönümü ve Hava Kuvvetleri Günü vesilesiyle Ordu Hava Kuvvetleri komutanları ve personeli yarın İslam İnkılabı rehberi ve başkomandan Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ile görüşecekler. Kur'an'ın salgını ve sağlık protokollerine tam şekilde uyulması için görüşmeye sınırlı sayıda komutan ve personelin katılımı ile İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani aşılama çalışması bu hafta ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği önceliklere göre başlayacağını belirtti. Bu sabah koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi'nin oturumunda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı koronavirüs hastalığı İran'da bir yıla yaklaştığını belirterek şunları kaydetti. Bu pandemi dünya genelinde özel şartlar oluşturdu. Dolayısıyla bu virüse yakalanmamak için en etkili yol sağlık protokollerine uymaktır. Cumhurbaşkanı sözlerine şöyle devam etti. Gerçi biz İran'da gerekli ilaçların üretimine başladık. Bu ilaçları ürettik ve şimdi hastanelerimizde bu ilaçlar kullanılıyor. Eğer hepimiz işbirliği yaparsak bu salgının önüne geçebiliriz. Aşılama çalışmasına da işaret eden Ruhani şunları kaydetti. Toplumu korumanın bir yolu da aşı yapmaktır ki bu da toplu bağışıklık yaratır. Eğer bu işi normal bir şekilde yapacak olsaydık bir iki yıl daha beklememiz gerekecekti. Ancak virüs çok can kaybına yol açtığı ve ciddi sıkıntılar yarattığı için Dünya Sağlık Örgütü de acil izin vermeye başladı. Ruhani şunları kaydetti. Şimdi tüm ilgili kurumlar ülke genelinde aşı yapmak üzere seferber olmuştur ve yapılacak aşının ilk partisi de ülkeye ulaştı. Dolayısıyla bu hafta ve ülkenin milli şenliği olan Şafak'ta 10 gün etkinliğinin ilk haftasında ve 22 Behmen Zafer Günü'nden önce Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği önceliklere göre aşılama çalışması başlayacaktır. Cumhurbaşkanı Ruhani, bu aşıyı iki dozda en başta sağlık personeli alması ve bağışıklık kazanması önemlidir. Zira onlar daha büyük risk altındadır. Daha sonra da yaşlı vatandaşlar ve sağlık durumları riskli olanlar aşılanacaktır ifadelerini kullandı.
İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatlari devlet televizyonunda yayınlanan açıklamada COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Sözcüler açıklamada COVID-19 salgınında son 24 saatte 76 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6.983 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58.412'ye, vaka sayısının da 1.459.370'e çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 3.802'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyenleri, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1.247.374'e ulaştığı bilgisini verdi. Dünyada korona vaka sayısı 106 milyona ve korona kaynaklı ölüm sayısı 2.300.000 kişiye yükseldi.
İran Meclisi Ekonomik Komisyonu üyesi Mujtaba Tavanger, İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın yarın Moskova'ya gideceğini duyurdu. Öğrenci Haber Ajansı İSNA'ya açıklama yapan İran Meclisi Ekonomik Komisyonu üyesi Mujtaba Tavanger, İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf 3 gün sürecek Rusya resmi ziyaretine yarın çıkacak dedi. Tavanger, Sayın Galibaf Moskova ziyareti kapsamında Rus lideri Vladimir Putin, Rusya Duma Meclisi Başkanı Vyacheslav Volodin ile ülkenin Güvenlik Konseyi Başkanı ile bir araya gelecek açıklamasında bulundu. Moskova'da ikili ilişkilerin yanı sıra İran nükleer anlaşması ile ekonomik konuların ele alınacağını belirten Tavanger, Galibaf'ın İran'ın özel mesajını Putin'e sunacağını duyurdu. Bunlara ilaveten Tavanger, Rusya, İran, Afganistan, Türkiye ve Çin meclis başkanlarının terörizm ile mücadele konu toplantısının Mayıs 2021'de Suçi kentinde düzenleneceğini belirtti.
İran'da omuz üzerinde fırlatılan füzelerin seri imalatı bugün düzenlenen törenle başladı. Savunma Bakanı General Hatemi törende yaptığı konuşmada alçak irtifada asimetrik çatışmalarda İran'ın savunma gücünün arttığını belirtti. İran'da İslam inkılabını zafere götüren 10 günü kapsayan Şafak'ta 10 gün dolayısıyla hava savunmanın da önemli bileşenlerinden biri olan omuzdan fırlatılan füzelerin seri imalatı Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakır'ın katıldığı törenle başladı. Törende ayrıca bileşik yakıt üreten fabrikada hizmete girdi. Şafak'ta 10 gün etkinlikleri çerçevesinde Genelkurmay Başkanı General Bakri ve Savunma Bakanı General Emir Hatemi'nin katıldığı törende omuzdan fırlatılan füzelerin seri imalatı başladı. Birleşik yakıt üreten fabrika faaliyete geçti. Törende bir konuşma yapan Genelkurmay Başkanı General Bakri, İmam Hümeyni ve başta savunma sanayi şehitleri olmak üzere İslam İnkılabı'nın değerli şehitlerini saygıyla andı. General Bakri şöyle dedi: İslami nizamın 40 küsur yıllık deneyimleri bize ülkenin gelişmesi ve kalkınması için güçlü olmak gerektiğini öğretti. Bugün savunma sanayi ülkenin iktidarında belirleyici rol ifa ediyor. Bugün tüm alanlarda milli gücü geliştirmekten başka seçenek yoktur. Törende Törende İran Savunma Bakanı General Emir Hatemi ise bir konuşma yaptı. Helikopterler, İHA'lar ve seyir füzeleri gibi alçak irtifada türlü hava hedefleriyle çatışmaya girmenin İran'ın geliştirdiği omuzdan atılan füzelerin önemli özelliklerinden olduğunu belirten Savunma Bakanı, bu füzelerin kullanılmasının alçak irtifada asimetrik çatışmalarda İran'ın savunma gücünü artacağını da belirtti.
Rusya'nın Viyana'da uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Amerikan Wall Street Journal gazetesinin İran'ın nükleer programı ile ilgili iddiasını tekzip etti. Wall Street Journal gazetesinin iddiasını reddeden Ulyanov, İran'ın nükleer merkezlerinde 20 sene öncesinden kalma uranyum izlerinin önemli olmadığını belirtti. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Rus yetkili Wall Street Journal gazetesinin muhabirinin tweetine yanıt verdi. Wall Street Journal gazetesi muhabir Lawrence Norman, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerinin geçen aylarda İran'ın iki nükleer tesisinden aldıkları numunelerde radyoaktif izlerine rastlandığını ileri sürdü. Batı medyası sürekli şekilde İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl nükleer programı hakkında yalan haberler pompalıyor.
Aralarında eski diplomatlar ve askerlerin de yer aldığı bir grup Amerikan Başkanı Joe Biden'e hitaben bir mektup yazarak Biden'den İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya bir an evvel dönülmesi için elinden geleni yapmasını istedi. Açık mektupta Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı azami baskı politikasının Amerika'nın güvenliği için felaket olduğu bildirilirken seçim kampanyasında nükleer anlaşmaya döneceğine dair söz veren Biden'in şu ana kadar anlaşmaya dönmek için bir mekanizma açıklamadığı kaydedildi. Amerikan Başkanı Biden seçim kampanyası sırasında nükleer anlaşma, Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası anlaşmaya döneceği sözünü vermişti. Biden'in ekibi ise belirsiz açıklamalarında nükleer anlaşmaya geri dönmek suretiyle onu daha güçlü ve uzun süreli bir anlaşma için bir başlangıç noktası olarak kullanacaklarını söylüyor.
İran'ın Pekin Büyükelçisi Muhammed Keşaverzade yaptığı açıklamada iki ülkenin ilişkilerinde güzel haberlerin yolda olduğunu vurguladı. Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Keşaverzade bu sene İslam İnkılabı Zafer Yıldönümü ve Çin Bayramı'nın aynı günlere denk geldiğini ve iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 50. yılına girdiğini işaretli, özgüven sayesinde İran'ın Amerika'nın yaptırımlarına rağmen her geçen gün ilerleme kaydettiğini ve bugün İran'ın bölgede bilim ve sanayi kutupları biri haline geldiğini vurguladı. Bugün İslam İnkılabı Zaferi'nin 42. yıl dönümü dolayısıyla 6 Çinli düşünürün katılımıyla bir etkinlik düzenlendiğine dikkat çeken Büyükelçi, Çin'in ilerlemelerinin başkaları için tehdit olmadığı gibi İran İslam Cumhuriyeti'nin ilerlemelerinin de başka hiçbir ülkeye karşı tehdit sayılmadığını, nitekim geçen 200 senede İran'ın hiçbir zaman savaş başlatmadığını kaydetti. Keşaverzade İran olarak bölge ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya ülkelerine kardeşlik ve dostluk elini uzattıklarını da sözlerine ekledi.
Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan ve İran'ın Erivan Büyükelçisi Abbas Zuhuri bir araya geldiler. Görüşmede Ermeni yetkili İran ve Ermenistan'ın tarihi ilişkilerine temasla ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı. Avinyan ve İran ve Ermenistan'ın ilişkilerinin tarihi dostluk, karşılıklı saygı ve güvene dayalı olduğunu işaretli iki ülkenin işbirliği için büyük imkanlara sahip olduğunu kaydetti. Avinyan bölgede istikrar ve huzurun iki ülkenin en önemli kaygılarından olduğunu belirtti. İki ülkenin ortak ekonomik projelerine dikkat çeken Ermenistan Başbakan Yardımcısı, İran-Ermenistan 3. Elektrik İletim Hattı ve Doğal Gaz ve Elektrik Suvap'ın bir an evvel gerçekleşmesine vurgu yaptı. İran'ın Erivan Büyükelçisi İran ve Ermenistan'ın ikili ekonomik münasebetlerin geliştirmesi için mevcut imkanların azami biçimde kullanılması için çabalarının artırılmasının önemine vurgu yaptı. Görüşmede Fars Körfezi Karadeniz Transit Koridoru ve ikili ticari ve ekonomik münasebetler ele alındı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Tahran'ın Libya'da geçici yönetimin kurulmasını memnuniyetle karşıladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, Tahran'ın Libya'da geçici yönetimin belirlenmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Hatibzade bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada Libya'daki son gelişmeleri ele aldı. Libyalı tarafların Cenevre'deki siyasi görüşmelerin sonuçlarını ve seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici yürütme otoritesinin belirlenmesini olumlu karşılayan Hatipzade, yeni geçici hükümetin seçimlerin yapılması için gerekli koşulları hazırlamasının yanı sıra Libya'da egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne dayalı ve dış müdahalelerden uzak istikrar ve barış ve ilerleme yönünde çalışmasını temenni etti. Birleşmiş Milletler öncülüğünde İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığı Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed El Menfi ve Başkanlığına Başbakanlığa seçilen Abdulhamid Dubeyde'yi telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Siyasi Diyalog Forumu'ndaki oylama sonucunda ülkede 24 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülen seçimlere kadar görev yapacak Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed El Menfi'ye ve Başbakanlığa seçilen Abdulhamid Dubeybe'ye başarılar diledi. Türkiye'nin Libya'nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü korunarak istikrara kavuşmasına ve Libyalıların barış, güvenlik ve refahına katkı vermeyi sürdüreceğini belirten Erdoğan, Libya ile işbirliğine yeni dönemde de geliştireceklerini ifade etti.
Türkiye İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'in son günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına kısıtlama getirmesiyle ilgili açıklama yaptı. Altun, Twitter'den yaptığı paylaşımda sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit oluyoruz ifadelerini kullanarak demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalmasının asla kabul edilemez olduğunu belirtti. Twitter, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar ve bunlara yönelik sözleri ifadeleri nedeniyle Soylu'nun toplam 4 tweetine kısıtlama getirmiş nefret suçu ve taciz içeren davranış etiketi koymuştu. Bahçeli'nin de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarla ilgili yaptığı bazı paylaşımlarına kısıtlama getirilmişti.
Türk-Amerikan ilişkileri bugünlerde karşılıklı açıklamalarla gerilimli seyrediyor. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Türk-Amerikan ilişkileri bugünlerde karşılıklı açıklamalarla gerilimli seyrediyor. Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz'un arkasında Amerika var sözleri son gerilim hattı oldu. Türkiye İçişleri Bakanı Soylu'nun sözlerine karşı Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, Amerika'nın Türkiye'de 2016'da meydana gelen darbe girişimiyle hiçbir ilgisi yoktu ve yaşananları derhal kınadı. Üst düzey Türk yetkililerin bunun aksi yönündeki iddiaları tamamen gerçek dışıdır ifadelerini kullandı. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi David Satterfield de Türkiye İçişleri Bakanı Soylu'nun 15 Temmuz açıklamasına tepki gösterdi. Bu açıklamalar bir müttefikin beyanları değil dedi. Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz nedeniyle Amerika'yı suçlayan açıklamalarına değinen Satterfield, üst düzey Türk yetkililerin son dönemde Türkiye'de yaşanan ve 15 Temmuz darbe girişiminin de dahil olduğu gelişmeler nedeniyle Amerika'yı sorumlu tuttuğu açıklamalardan endişe duyuyoruz dedi. Açıklamaları temelsiz olarak nitelendiren Satterfield, bu açıklamalar bir müttefikin ve stratejik bir ortağın sorumluluk taşıyan beyanları değiller ve üzüntü duyuyoruz diye konuştu. Satterfield, Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değindi. S-400 krizi için üzücü ifadesini kullandı. Türkiye'nin S-400 satın alması önceki Amerika yönetimini bir Amerikan yasasını uygulamaya ve KATSA adı verilen yaptırımlara mecbur bıraktı hatırlatmasını yapan Satterfield, şunları kaydetti. Fakat bu yaptırımları titizlikle hedefledik. Türk savunma sanayini bir bütün olarak hedef almadık. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın belli başlı lisanslarına dönük olarak uyguladık. Bu adımı üzülerek atmak durumunda kaldık. Türkiye'nin S-400 almasından kaynaklanan bu soruna tatmin edici bir çözüm bulmak için bir yıldan fazla çalıştık. Gelinen noktada durum imkansız hale geldi ve Amerika yasasını uyguladık. Yaptırımlar yasal bir gereklilikti. Şunu net bir şekilde belirtmek isterim ki S-400 konusunda Türkiye ve Amerika arasında bir çalışma grubu söz konusu değil, olmayacak da. Bu durum Amerika yasasının uygulanmasından ibaret. Umarız S-400 konusu çözülebilir. Ama çözülemese de yaptırımların etkilemediği diğer tüm alanlarda işbirliğine odaklanmaya devam edeceğiz. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi, işgal rejim İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturmada söz konusu suçları soruşturmak için yetkili olduğuna karar verdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan karara memnuniyet açıklaması geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail işgalindeki Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmesini memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasında bulundu. Uluslararası Ceza Mahkemesi, ilk derece dairesinin verdiği kararda Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün soruşturmaya dahil edilen Filistin toprakları içerisinde yer aldığı belirtildi. Filistin, Roma statüsüne taraf devlet olduğu ve sınırlarının 1967 yılından bu yana işgal edilen Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü de içerdiği ifade edilen kararda Filistin'in diğer üye ülkeler gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olduğu vurgulandı.
Rusya ve Ermenistan Dışişleri Bakanları telefonda Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti liderleri tarafından imzalanan Karabağ Barış Anlaşması'nın uygulanmasını ele aldılar. Rusya Dışişleri Bakanı dün yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ermeni mevkidaşı Ara Ayvazyan ile 10 Kasım 2021 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde Rusya-Azerbaycan Cumhuriyeti-Ermenistan liderleri arasında yapılan anlaşmalar ve 3 ülkenin başbakan yardımcıları başkanlığında 30 Ocak 2021'de Moskova'da düzenlenen çalışma grubu toplantısının sonuçlarını ele aldıklarını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı iki bakanın ikili ilişkiler ve dışişleri alanında işbirliği hakkında da görüş tatilinde bulunduklarını kaydetti. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri Rus-Türk Ortak Merkezi'ndeki askerlerin Karabağ'daki durumu insansız hava araçları ile 7/24 izlediklerini belirtti. Karabağ'daki çalışmaları sona erdiren anlaşmanın ardından oluşturulan Rus-Türk Ortak Merkezi'nin Rus sözcüsü Mihail Zavarkin, Karabağ'daki durumu Forpost ile Orlan araçları da dahil olmak üzere insansız hava araçlarının yardımıyla 7/24 izlemekteyiz. Çatışmasızlık halinin ihlaline dair bir tespitimiz olmadı açıklamasını yaptı.
Ve son haberimiz. Avrupa Birliği'nden bir heyet Yemenli taraflarla barış fırsatını görüşmek üzere Aden'e geldi. Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre sözde yeni kabinenin Suudi Arabistan'dan ülkeye geldiği 30 Aralık 2020'den bu yana ilk kez böyle bir ziyarette bulunan Avrupa Birliği heyetinde Fransa, Hollanda, Belçika, Norveç, Almanya, Finlandiya, İsveç ve İrlanda'nın Yemen Büyükelçileri yer alıyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz Avrupa'nın nükleer anlaşma konusunda iyi kötü polis rolü başlığını taşıyor. Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra kendi vaatleri ve yükümlülüklerini yerine getirme konusunda olumsuz bir karne ve icraat ortaya koyan Avrupa Birliği ve E3 üyeleri hala nükleer anlaşmanın korunmasına desteklediklerini bildiriyorlar. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Moskova'da yaptığı açıklamada nükleer anlaşmanın korunması gerektiğinin altını çizerken, İran'a yönelik azami baskı politikasından azami diplomasiye doğru hareket edilmesini istedi. Nükleer anlaşmanın Avrupalı üyelerinden anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerine yerine getirmeyi hazır olduğunu söyleyen Borrell, yaptırımların kaldırılması karşılığında İran'ın nükleer yükümlülüklerine yerine getirmesi gerektiğini ifade ederek, Avrupa Birliği üyelerinin nükleer anlaşmaya yönelik kendi yükümlülüklerine bağlı kalmaya devam edeceğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise İran ile nükleer ve füze meseleleri hakkında yeni müzakerelerin yapılmasını istedi. İran ile Amerika arasında müzakere için samimi şekilde arabulucu olmaya hazır olduğunu savunan Macron, Suudi Arabistan ve Siyonist rejimin katılımı ile Tahran ile yeni müzakerelerin gerçekleşmesini istedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un radikal sözleri, bu ülkenin 2015 yılında nükleer anlaşma imzalanmak üzereyken Fransa'nın o dönemki Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'un Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı John Kerry'den ziyade İran'ın dizginleşmesi gerektiğine dair açıklamasını da hatırlatıyor. Anlaşılan Avrupalılar İran ve nükleer anlaşmaya yönelik rol paylaşımında bulunarak çelişkili bir politika takip etmeye başlamış bulunuyorlar. Bir yandan Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi sözde iyi polis rolünü oynarken Tahran'a yönelik azami diplomasiden ve Avrupalı tarafların nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerine girene getirmesinden söz ederek Amerika'nın önceki başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik izlediği azami baskı kampanyasının yanlış olduğunu bildirirken İ3 üyelerinden olan Fransa, İran ve nükleer anlaşmaya yönelik düşmanı ve maksimalist bir yaklaşım takip ederek kötü polis rolünü oynamakta ve Amerika'nın önceki ve şimdiki yönetiminin taleplere olan nükleer anlaşmanın genişletilmesi ve İran'ın füze gücü ve bölgesel politikaları dahil diğer konularında yapılacak müzakereler ele alınmasını istiyor. Macron hatta daha ileri giderek küstahlıkla Suudi Arabistan ve Siyonist rejim gibi kendi bölgesel müttefiklerinin de gelecek müzakerelere dahil edilmesi çağrısında bulunuyor. Oysa Riyad ve Tel Aviv'in İran'a yönelik düşmanlığı bütün uzmanlar ve siyasiler tarafından net şekilde biliniyor. Aslında Macron kendince yapılacak müzakerelerde Batı cephesinin yeni üyelerine dahil etmek suretiyle İran'a yönelik baskıyı artırmaya çalışıyor. Ancak Tahran'ın tutum ve duruşu oldukça net ve sarihtir. Nitekim İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani bu bağlamda yaptığı konuşmada nükleer anlaşmada hiçbir değişiklik yapılmayacağını ve hiç kimsenin de anlaşmaya eklenmeyeceğini 5+2 veya 5+3 anlaşması diye bir şeyin de yapılmayacağını vurguladı. Uluslararası siyaset uzmanlarından Hasan Beyştipur'a göre şu aşamada önemli olan ve öncelik arz eden şey nükleer anlaşma üyeleri 6 Amerika'nın kendi yükümlülüklerine girene getirmeleridir. Böylelikle İran için tatmin edici bir ortam gelişebilir. Aksi takdirde gelecekte de işbirliği ve etkileşimi ortamı da oluşmayacaktır. Avrupa'nın üst düzey üyelerinin son sıralardaki açıklamaları ve iyi ve kötü polis rolünü oynamaları aslında Avrupa'nın Biden yönetimiyle tamamen aynı çizgide hareket ettiğini de gösteriyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Lübnan Hizbullah Hareketi'nin askeri başarıları ve Lokman Selim suikastı etrafında. Lübnanlı siyasi aktivist ve yazar Lokman Selim, Perşembe günü Lübnan'ın güneyinde yer alan Nabdi kentinde suikaste uğradı. Lübnan son 16 ayda kendi siyasi sosyal dönemin en kötü günlerini yaşamış bulunuyor. Ekim 2019'daki protesto eylemleri başlaması üzerine sadece 13 gün gibi kısa bir süre geçerken Saad Hariri başbakanlığı bırakmak zorunda kaldı. Hariri'nin ardından başbakanlık koltuğuna oturan Hasan Diab da sadece 7 ay iktidarda kalabildi ve Ağustos 2020'den beri geçici başbakan olarak Lübnan hükümetini yönetiyor. Ekim 2020'de yeniden hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri 4 ayın ardından hala yeni kabineyi kuramadı. Böylece Lübnan 16 aydır siyasi ve toplumsal istikrarsızlık pençesinden kurtulabilmiş değil. Lübnan'da bir yandan hükümet karşıtı eylemler devam ederken zaman zaman bu ülkede patlamalar ve suikastler gibi olaylar da yaşanıyor. 4 Ağustos'ta Beyrut limanında korkunç bir patlama meydana gelmesi ülkenin durumunu daha da kötüleştirdi. Başka bir ifadeyle Lübnan'da 4 Ağustos patlaması ve Trablus'ta son sıralarda düzenlenen gösteriler ülkede toplumsal istikrarsızlığın sürmekte olduğunu gösteriyor. Son olarak da Lübnanlı siyasi aktivist ve yazar Lokman Selim geçen perşembe günü ülkenin güneyinde suikaste uğradı. Bu da Lübnan'daki olayların başka bir örneği sayılır. Bu suikast ile ilgili ifade edilmesi gereken önemli konu Lübnan'da ardı arkası kesilmeyen siyasi ve toplumsal istikrarsızlık şartlarında bu olayın vuku bulmasıdır. Diğer bir konuda Lübnan'ın Trablus başta olmak üzere bazı kentlerinde hükümet karşıtı geniş katılımı gösteriler ve eylemciler arasında arbede yaşandığı sırada ismi geçen Lübnanlı aktivisti suikast düzenlenmiş olmasıdır. Demek ki siyasi ve güvenlik boyutlu düzen zayıfladığı için bugün Lübnan'da suikast düzenleniyor. Üzerinde durulması gereken diğer bir konu ise Hizbullah'ın Siyonist rejim karşısındaki askeri başarılarının ardından Lokman Selim'e suikast düzenlenmiş olmasıdır. Hatırlanacağı üzere Hizbullah son günlerde işgal rejimi İsrail'e ait 2 adet İHA'yı düşürdü. Başka bir deyişle Lübnanlı siyasi aktiviste yönelik suikast ile Hizbullah'ın askeri başarıları arasında bir bağlantı olabilir. Hizbullah karşıtlarının güdümünde ve kontrolünde olan medyanın Hizbullah'ı Selim suikastine karışabileceğine dair iddiaları her şeyden ziyade suikastin Hizbullah muhalifleri tarafından tertip edilmiş olabileceğini gösteriyor. Hizbullah ne zaman stratejik başarıya imza atarsa karşı cepheden ve medyadan Hizbullah'a karşı psikolojik baskı gündeme geliyor. Hizbullah'ın Selim suikastine karışabileceğine dair iddiada 4 Ağustos patlamasının ardından bu harekete yöneltilen suçlamaların devamı niteliğindedir. Hizbullah'ın Selim suikastine karışabileceğine dair iddia, sırf Hizbullah'ı eleştiren Selim'in Lübnan'ın güneyindeki Şii kent Nabdiye'de yaşadığı gerekçesiyle gündeme getiriliyor. Hizbullah hareketi ise bu iddialara gösterdiği tepkide Lokman Selim suikastini kınayarak Lübnan'ın güvenlik ve yargı sistemlerinden derhal bu suikastin faillerini tanıtıp cezalandırılmasını istedi. Hizbullah ayrıca kör suikastler ve bu suikastlerin Lübnan'ın güvenlik ve istikrarına karşı siyaset ve basın ortamında kullanma çabasına karşı mücadele çağrısında bulundu. Kuşkusuz Lübnan'da siyasi aktivistlere yönelik suikast ve toplumsal ve siyasi istikrarsızlığın sürmesi, ülkede siyasi çatlak ve anlaşmazlığın giderek büyümesine yol açacak ve işgal rejimi bu durumdan fazlasıyla faydalanacaktır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi
sürüklüyor
diyor. Ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver, Beyaz Saray Sözcüsü, nükleer anlaşmadan çekilen ve İran'a karşı iktisadi terörizm uygulamakla Güvenlik Konseyi kararlarını ayaklar altına alan Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesinin Tahran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini tamamen yerine getirmesine bağlı olduğunu iddia etti sevgili dinleyicilerimiz. Dün basın açıklamasında ve toplantısında açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Cem Psaki, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönüşü için belirli bir program olup olmadığı sorusuna cevap olarak bu tamamen İran'a bağlı dedi. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, eski başkan Trump döneminde nükleer anlaşmayla ilgili ahde vefasızlıkların meydana gelmesi sonucunda Amerika'nın tek taraflı olarak bu anlaşmadan çekilmesi, İran'ın da Bercam nükleer anlaşmasında kaydedilen maddelere göre kendi taahhütlerinden vazgeçmesi durumunu ortaya getirdi. Şimdi tabii İran bu konuda özellikle Bercam'ın batılı taraflarıyla anlaşma yaptığında onlara da durumu bildirmişti ve Batılılar da Amerika'nın bu davranışından ve aslında siyasetinden çok kaygılıydı. Şimdi mevcut başkan Amerika'da Joe Biden'ın döneminde böyle iddiaların gündeme gelmesi ve İran'ın bu Bercam nükleer anlaşmasına geri dönmesi bir şart gibi gündeme yansıması nasıl analiz edilmelidir acaba? Bu anlaşmayı ayaklar altına alan taraf kimdi ilk başta? Bu sorular gündeme geliyor, akla geliyor. Biz de bugün sohbetimizde bunları konuşmak için Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretmeni ve Karasan Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaağaçlı hocamızla konuşacağız bunları. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyiciler. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi Beyaz Saray Sözcüsü'nün böyle bir iddiası İran'ın Bercam nükleer anlaşmasına geri dönmesi şart olduğu yönündeki sözlerini ve ifadelerini nasıl değerlendirirsiniz?
Şöyle ki mantıklı olan şudur. Sizin de söylediğiniz gibi mantıklı olan şudur. Biliyoruz ki Biden hemen Beyaz Saray'da başkanlık makamını oturduktan sonra birçok şeye imza attı. Örneğin iklim şartına geri döndü. Çok güzel, harika. Dünya Uluslararası Sağlık Örgütü'ne, teşkilatına geri döndü. Bu da çok güzel. Buna benzer birçok imza attı galiba. Birkaç, hem ilk günde 4-5 tane imza atmıştı. Mesela bugün duyduk galiba, inşallah doğrudur. Yemen Ensarlı Hareketi'ni şey diyorlar, terör grubundan, Amerika terör gruplarından çıkartacak. Güzel bir şey. Bu Bercam da buna benzer bir şeydi. İran nükleer anlaşması da buna benzer bir şeydir. Yani Amerika ilan etmelidir ki biz Başkan Trump'ın büyük bir şov yaparak böyle herkesin basın önünde yırtıyorum dedikleri, o zaman o yırttığı da Amerika'nın itibarıydı. Yani herhangi bir zaman Amerika'da bir başkan bir anlaşma imzalıyor. Onun John Kerry, onun Dışişleri Bakanı mekik diplomasi yapıyor. Bir anlaşma imzalanıyor. Sonra bir başka başkan geliyor. Böyle şov yaparak onu yırtıyor. Bu Amerika'nın itibarının yırtıldığı cümle o gün. Bunun da en mantıklısı nedir? Biz tekrar Bercam'a geri dönüyoruz. Kuşkusuz sabıçı. Onlar döndüğünde İran'da daha sonra yani Trump'ın ayrıldıktan sonra 2018'den sonra ayrıldıktan sonra İran'da o anlaşmaya aykırı ya da anlaşmada olmayan bazı eylemlere girişmişti. Örneğin yeni santrifüjler koyulması veya yüzlerimi zenginleştirmesi. İran'da tabii ki buna mantıklı olarak da geri çekilecektir. Yani bu alanda önce sen yaptın yoksa ben yapacağım değil. Bu anlaşmadan çekilen ilk önce Amerika olduğu için Amerika geri dönecek nükleer anlaşmaya. Onun arkasından da İran'da tekrar devlet makamlarının söz verdiği gibi tekrar 2018 öncesi hatta 2015'teki yapılan nükleer anlaşmaya geri dönecek. Mantıklısı bu görünüyor. Yani başka türlü bir şey düşünmek mümkün değil.
Peki şimdi bunu bir şart gibi gündeme yansıtmalarını siz nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü Amerika ilk baştan bu Bercam nükleer anlaşmasını ihlal eden bir taraf olarak kendisini tanıttı uluslararası kamuoyuna ve şimdi de İran'ın dönmesini ve bunu da tabii bir arada füze programıyla ilişkilendirmek de çok dikkat çekiciydi. Yani acaba nükleer meselesini mi konuşmak istiyor Amerika İran'ın yoksa füze programını mı masaya getirmek istiyor? Yani niye bu kadar kararsız gibi gözüküyor Amerika sizce?
Şöyle ki bu iş kolay değil. Her ne kadar Joe Biden geçen senenin başında bir şeyde bir basın toplantısında ben nükleer anlaşmaya döneceğim demişti. Nitekim bugün bakıyoruz ki Dışişleri Bakanı ve diğer atananların çoğu Obama zamanındaki bu nükleer anlaşma imzalandığı sürede Amerika'da söz sahibi olan, orada mevki sahibi olan insanlardı. Yani olan fikrin doğrultusunda bu anlaşma imzalanmıştı. Yalnız bunu unutmayalım ki nihayetinde her şeyde bizim baktığımız pencereden değil, nihayetinde bir Siyonist lobi ile Suudi lobisi söz konusudur. Yani bu ikisinin lobi hiçbir zaman biz Amerikan dış politikasında ve Amerika'daki güç dengelerinde, denklemlerinde boşa çıkartmamalıyız ve onu önemsizleştirmemeliyiz. Bu nedenle de Siyonist lobinin hala oradaki senatörleriyle, milletvekilleriyle, STK'larıyla, uluslararası kuruluşlardaki hakimiyetleriyle, uluslararası ekonomide hakimiyetleriyle, basında hakimiyetleri sürüyor. Yani illa Trump gitti diye bunlar yok olmadılar. Bu bir. İkincisi, son zamanlarda, son yıllarda Suudi Arabistan'da özellikle Körfez ülkelerinde arkasına alarak büyük bir lobi oluşturdu Amerika'da. Bu nedenle de bir sırfı da Amerikan başkanı bu lobileri karşısına alacak bir siyaset uygulaması mümkün görünmüyor. Muhtemelen burada da bu söylemin biraz onların tepkisini azaltmak ve daha sonra Senato'da ve Temsilciler Meclisi'nde onların tabii ki lobilerin vesilesiyle zor duruma düşmemesi için böyle biraz işe atılsası zamana yayacaktır. Demin dediğim gibi olmayacaktır. Yani bir anda hemen iklim şartına döndüm anlaşması gibi olmayacak, ama bunu da şöyle söylemek gerekiyor ki bu çok hassas bir meseledir. Yani illa oradaki o lobiler, Siyonist lobiler, Suudi Arabistan zaten aynı ortak lobi zaten. Benim için onun bir şeyi yoktur. Geçenlerde de baktım, bir haber yapılmış. Suudi Arabistan'la İsrail devletini ben iki millet tek devlet diye görüyorum. Bu bağlamdan dolayı bu ikisinin davranışlarını da illa bunları, bu şöyle bir durum var. Şu anda diyelim ki cesurca bir adım atılırsa Yemen Hizbullah'ı teröristlerinden çıkartılacaksa ve Yemen savaşı bir önce biterse tabii ki Suudiler bundan çok şey olacaklar, memnun olmayacaklar ve buna tepki duyacaklar. Ama nihayetinde her şeyin bir bedeli vardır. Özellikle de sizin de söylediğiniz gibi nükleer anlaşmasını yapılırken onun temelinde bazı olmayan şeyler oraya dahil etmek hakikaten biraz da bu yokuşa sürmek gibidir. Örneğin geçen de Macron'da saçmalardı Fransa Cumhurbaşkanı. Suudi Arabistan'a dahil olsun. Niye? Ne ilgisi var? Yani Suudi Arabistan burada neresindedir? İşin neresi? Suudi Arabistan olsun, Katar'da olsun, Birleşik Arap Emirlikler olsun, Bahreyn'de olsun, Umman'da olsun. Yok, herkes olsun. O zaman Birleşik Arap Genel Kurulu'nda üye olan herkes buna üye olsun. Böyle şey olabilir mi? Böyle bir, bunun bir tarafları var. Avrupa Troika'sı, yani Fransa, İngiltere, Almanya ve artı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin diğer üyesi Sinhak Cumhuriyeti ile Rusya ve Amerika. Yani buna başka bir şey eklemek de mümkün değil. Yani bu da Macron'un saçmalamasıydı. Bu nedenle de önümüzdeki dönemde böyle abesle iştigal edecek yerine, yani böyle hiç olmayacak taleplerle gelmek, bu ne demektir? Nükleer anlaşma imzalanmasın. Ben dönecektim ama olmadı. Bunun en normali nükleer anlaşmaya geri dönmesi. Bunun karşısında da İran derhal, dediğim gibi 2018'den beri nükleer anlaşmaya aykırı olarak yaptığı eylemlerden geri çekilmeli ve böylece huzur bölgeye gelmeli. Bunu düşüneceklerse Amerika'nın idareciler bunu yapmalı. Yoksa onun tersinde böyle entrikalarla, Bizans oyunlarıyla bu işin yapılmayacağını herkes bilmelidir.
Doğru. Şimdi Batılıların Joe Biden döneminde özellikle nükleer anlaşmayla ilgili nasıl bir siyaset sergileyeceklerine inanıyorsunuz? Yani onlar da Amerika gibi İran'ın bu savunma sistemini ve füze programını konuya dahil edecek mi acaba?
Kuşkusuz edeceklerdir. Nitekim bunu şeyle de görüyoruz. Bazı Avrupa devletlerinden de bunu görüyoruz. Tabii Rusya ile Çin'i hariç tutacaksak burada böyle bir yaklaşımdan söz konusu olacaktır. Ama bu İran herhangi bir yani aşağılamasını söyleyeyim, Muz Cumhuriyeti değil. Yani buna sen bir şey dikte edemezsin. Orada olmayan bir şey. İran'ın füze savunma sistemini buna dahil etmek, yani o ülkenin kolunu kanadını kırmak. Ha, başka şeyler olabilir bakın. Başka şeyler tartışılabilir. Her şey olabilir. Ama bir ülkenin temel politikası olan, yani savunma sistemini, savunma, füze savunma sistemi için İran her zaman için birçok tehlikeyle karşı karşıya olacaktır. Etrafındaki ülkelere bir bakacak olursanız, yani hemen hemen Türkiye hariç, Türkiye dost kardeş bir ülkedir İran için. Onun dışında birçoğunda görüyoruz nasıl böyle hasmane tutumları görüyoruz. Bu nedenle dolayı bu hasmane tutumlar için İran'ın mutlaka bir savunma sistemi olması şarttır. Ve bunu masaya kimse yatırmaz. Hiç kimse kendi ülkesinin güvenliğini, istikrarını, varlığını tehdit edecek, onu ortadan kaldıracak, onu zaafa düşecek bir anlaşmaya oturup imza atmaz. Mümkün değil bunu, böyle bir şey yapması. Yani biz bunu senelerden beri görüyoruz. Sovyetler Birliği ile Amerikan zaman içerisinde çok Doğu Avrupa'daki işte füze savunma sistemleri, uzun müzakereler sonra olmuyor. Ha, ya iki taraftan da şey olur, ona da karşılığını dersin. O zaman madem böyledir, bölge ülkelerinde de diyelim ki Körfez ülkelerine verilen silahlar geri alınsın ya da Amerika'nın asla bundan sonra işte bu her bir burada bir iyi niyet var biliyorsunuz şey şu anda geri çekildi Amerikan adını unuttum bir uçak savaş uçak gemisi şey etti çörfezden çıktı. Bunun gibi diyeceksin ki bu bölgeden Amerika'nın da savaş gemileri Fransa'nın savaş gemileri de çekilsin. Muhtemelen o zaman da yine karşılıklı olabilir. Oralar eskiden Rusya Sovyetler Birliği Amerika arasındaki salt bir salt iç anlaşmalar falan var. Oralar tabii dünya çapında bir şey. Buna benzer karşılıklı olabilir. Yoksa füze savunma sistemlerini kaldır. Diğerlerinde olsun bu hiç kimse yani değil 2005 senelik bir devlet olan İran yani uyduruk Muz Cumhuriyeti bile kabul etmeyeceği kanaatinde.
Doğru. Hocam vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben de teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler bugün sohbetimizde Giras Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Yardımcı Doçent Dr. Abbas Karahas hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Bercam nükleer anlaşması ile ilgili Amerika'nın yeni iddialarını ve bunu İran'ın füze savunma gücüyle ilişkilendirmesi yönündeki bazı iddiaları gündeme getirip bunları analiz ettik. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parsday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklettireceğiz sizlere.
Ceyhan gazetesinde Gıda ve İlaç Kurumu yetkililerinden Seyit Haydar Muhammedi'nin şimdiye kadar 14 firmanın koronavirüs aşısını üretmek üzere başvuruda bulunduğunu duyurması, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da düzenlenen ve başarısızlıkla sonuçlanan askeri darbeye karışmadıklarını iddia etmesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Irak gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Iraklı bir güvenlik uzmanı, Irak hükümetinin bazı şahsiyetlerinin Haşhaşabi'yi hedef almak için yabancı bir istihbarat servisiyle işbirliği yaptığını söyledi. Iraklı bir güvenlik uzmanı olan Sabah el-Akil yaptığı açıklamada, hükümetin bazı etkili şahsiyetlerinin Haşhaşabi teşkilatını hedef almak için yabancı bir istihbarat servisiyle işbirliği yaptığını açıkladı. Sabah el-Akili, el-Ma'lume haber sitesine verdiği röportajda şu ifadelerde bulundu. Daha önce hükümetin bazı şahsiyetlerinin Haşhaşabi'ye karşı işbirliği yaptığına dair deliller vardı. Ama bunların üzeri örtüldü ve bu delillerden biri de Amerikalılarla işbirliği yaptığı ve onlara Haşhaşabi kuvvetlerinin mekan ve üsleri hakkında bilgi verdiği konusunda Mahmut el-Fallahi'ye yöneltilen suçlamaların kanıtlanmasıydı. Ayrıca şehit General Hac Kasım Süleymani ve şehit Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat Havaalanı'nda suikaste uğradığı olay hakkında da suçlamalar var ve hala inceleniyor. Haşhaşabi liderlerinden Cevat el-Talbavi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi. Hükümetin etkili şahsiyetlerinden birinin Haşhaşabi üstlerine saldırması için IŞİD'e emir verdiği doğrudur ve bu güvenilir bilgilere dayanmaktadır. Uluslararası teşkilatların hükümet kuruluşlarına ve bazı güvenlik komutanlarına nüfuzu vardır ve bu amaçla Irak İstihbarat Teşkilatı'nın zayıflığından yararlanıyorlar ve bununla birlikte bazı siyasi yetkilileri kendi teşkilatlarına çekiyorlar.
Risalet gazetesinde Filistin'e direniş gruplarının gençleri Mescid-i Aksa'yı savunmak için direnişe ve kıyama çağıran bir bildiri yayınlaması, Amerika'da genel aşılama çalışması başlamasına karşın koronavirüs vaka sayısının yanı sıra ölümlerin sayısı da artarak devam etmesi gibi haberleri yer verirken, Cavan gazetesinde Fransa'da İslamofobi faaliyetlerinin arttığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin ülkedeki İslami kurum ve Müslüman nüfusa yönelik faşizm boyutuna ulaşan baskıları sürüyor. Paris yönetiminin önce İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele olarak adlandırdığı, gelen tepkiler üzerine ismini Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler olarak değiştirdiği yasa tasarısı mecliste görüşülürken, şimdi de Müslümanlara ait iş yerlerini kapatmak için denetçilere bir gerekçe bulun talimatı verdiği ortaya çıktı. Ülkedeki yabancılara yönelik nefret salgını da sürüyor. Yerel basındaki haberlere göre Besançon kentinde Fas kökenli Khalid Kid adlı adam ırkçı saldırıya uğradı.
Hemşeri gazetesinde İran'ın bilimsel ilerlemelerini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Gulam Hüseyin Rahimi Şerbab, İran nüfusunun dünyanın %1'ine tekabül etmesine rağmen dünyadaki bilimsel makalelerin %2'sinin İranlı bilim insanları tarafından üretildiğini söyledi. Bu şerkentinde açıklamalarda bulunan Şerbab, İran tarafından her sene 65 bin bilimsel makale yayınlandığını belirterek, İran'ın bilimsel makale üretiminde dünyanın 15. sırasında yer aldığını söyledi. Referans gösterilen makale yayınında da İran'ın 14. sırada yer aldığını ifade eden Şerbab, yayınlanan makalelerin %20'sinin İslam üzerine yayınlandığını fakat bu rakamın %50 olması gerektiğini söyledi. Şu an İran'da 5700 bilim tabanlı firma çalıştığını ifade eden Şerbab, bu rakamın artması gerektiğini söyledi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı Zafer Yıl Dönümü.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla sizlere hazırladığımız sohbetimizin 7. bölümünde birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran İslam İnkılabı'nın mazlum milletlerin haklarını savunmasını, kendine sağlam bir ilke haline getirmesini ele alacağız.
İran İslam Cumhuriyeti bağımsız ve adalet talep bir düzen olarak anayasasına dayanarak tüm dünya genelinde mağdur olan ve zulüm altında kalan milletleri savunmayı ve onlara desteklemeyi kendine görev edinmiştir. Bu doğrultuda bu tarihi sorumluluğunu etkin bir şekilde yerine getirmeye çalışıyor. İran İslam Cumhuriyeti ülkenin anayasasının 154. ilkesine göre diğer milletlerin iç işlerine karışmaktan uzak bir şekilde dünyanın her noktasında mustazafların müstekbirlere karşı hak talep mücadelelerinde yanında olmalıdır.
İran İslam Cumhuriyeti pratikte bu dini görevi çerçevesinde dünyadaki mazlum Müslümanları maddi, manevi ve siyasi olarak uluslararası kurum ve kuruluşlar üzerinden desteklemiş ve bu hususu hiçbir zaman inkar etmemiş ve gizlememiştir. Lübnan Hizbullah hareketine verdiği tam destek, mücadeleci Filistin grupları ve hareketlerine verdiği destekler, Bosnalı Müslümanları topyekün desteklemesi ve genel olarak Yemen, Afganistan, Suriye, Irak, Bahreyn, Keşmir ve Myanmar Müslümanlarına verdikleri destekler bu siyasetin bir parçasıdır.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, birçok konuşmasında ve kabulünde de bu tür siyasetleri İran İslam Cumhuriyeti'nin olmazsa olmaz kesin siyasetlerinden sayıldığını belirtmiş ve bu çerçevede cuma namazlarındaki konuşmalarından birinde şöyle buyurmuştur. Müdahale yaptığımızda bunu açıkça beyan ederiz. Biz İsrail'e karşı olan hususlarda varlık sergiledik. Sonucu da 33 günlük ve 22 günlük savaştaki zaferler oldu. Bundan sonra da her yerde herhangi bir millet veya grup Siyonist rejimiyle mücadele ederse biz onların arkasındayız ve onlara yardım ederiz. Bunu söylemekten çekinmiyoruz. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Al-Hameni, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı bildirisinde İran'ın dünya mazlumları yanında yer almasını, devrimci düzenin ve yönetimin mertliği ve mürüvvetinin işareti olduğuna değinerek bu sürecin her daim böyle olacağını ve değişmez bir siyaset olduğunu vurguladı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı bildirisinde de bu devrimci mertlik ve mürüvvetin, bu sadakat, açık sözlülük ve güçlü duruşun, bu küresel ve bölgesel işlevin yelpazesinin hem de dünya mazlumları yanında yer alarak bu başarıların İran ve İranlıların onur kaynağı olduğunu belirtmişlerdir. Kuşkusuz tarihin büyük mağduriyetlerinden ve zulümlerinden biri de Filistin milletinin haklarının ayaklar altına alınması ve bir milletin kendi ana topraklarından kaçmaya zorlanmalarıdır.
İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni ise İslami toprakların savunulması ve Müslümanların birliği hususunda şöyle buyurmuşlardır. Müslümanların namuslarını korumak, İslami ülkeleri korumak ve tüm Müslümanların haysiyetlerini korunması zaruri bir husustur. Biz de ilahi maksatlar ve Müslümanları savunmak için kendimizi hazır tutmalıyız. Bu ilahi düşünceye ve dini inanca göre Müslümanlar diğer insanların saadetine ve haklarına kayıtsız kalmamalıdır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, geçen Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yaptıkları konuşmada şöyle buyurdular. Günümüz dünyasında koronavirüse kurban gidenlerin sayısı tek tek belirleniyor. Ancak kimse Amerika ve Avrupa'nın savaş ateşini yaktığı ülkelerdeki yüzlerce şehit, esir ve kaderi bilinmeyen insanın başına ne geldiğini sormuyor ve sorgulamıyor. Afganistan, Yemen, Libya, Irak, Suriye ve diğer ülkelerde haksız yere akan kanın sorumlusu kimdir? Neden kimse İslam alemindeki milyonlarca çocuğu, kadını ve erkeği saymıyor? Neden kimse Müslümanların katliamı için başsağlığı dilemiyor? Neden milyonlarca Filistinli 70 yıldır evinden barkından edilmiş ve sürgün hayatı yaşıyor? Sözde Birleşmiş Milletler Teşkilatı görevini yapmıyor ve insan hakları denen kurumlar ölmüş gibiler. Kadın ve çocuk haklarını savunma sloganı nasıl olur da mazlum Yemen ve Filistinli kadın ve çocukları kapsamıyor? İşte zalim batılı güçlerin ve onlara bağlı küresel çevrelerin durumu bundan ibarettir. Bölgede onların peşinden giden kimi devletlerin durumu da daha dile getirilemeyecek derecede rezalet ve fiyasko ile doludur. O zaman cesur ve dindar Müslüman toplum içindeki güce dayanmalıdır. Elini dışarı çıkarıp Allah'a iman ederek engelleri tek tek geride bırakmalıdır.
Siyonistler 70 yılı aşkın süredir Filistinlere mülteci olduklarını ve zaten kendi topraklarından uzak, sürgün bir hayat yaşamaları gerektiğini dünyaya telkin etmek istemektedir. Siyonistler şimdi de Filistinlerin direnişini terörizm olarak adlandırıyor, hem de gerici Arap ülkeleriyle uzlaşma sürecini başlatmışlardır. Bu siyasetler bu telkin çerçevesindedir, ancak direniş ekseni Filistin kaderini değiştirmiş ve Amerika Siyonist rejim İsrail ve bölgesel piyonlarının sultası ve tahakkümünü zor bir süreç ile karşı karşıya bırakmıştır. Bu direnişin devam etmesi birçok Amerikan Siyonist projesini yenilgiye uğratmıştır.
İslam alemi meseleleri uzmanı Sadullah Zari'yi şöyle düşünüyor. Direniş ve intifada Filistin meselesini İslam aleminin ilk ve temel meselesi olarak korumuş ve Filistin ülküsünün uzlaşmacı planlar ile marjinalleşmesine müsaade etmemiştir. Zari, direniş cephesindeki gelişmeleri analizinde de şöyle diyor. İsrailliler kısa bir süre içerisinde karmaşık terör grupları sürecine galip gelen ve bu süreçte Afganistan'dan Fatimiyun ordusu, Pakistan'dan Zeynebiyun ve Irak'tan Hayderiyun ordusu gibi kollarını genişletip Pakistan, Afganistan, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve kimi başka ülkelerden direniş askeri yetiştiren bölgesel direniş güçlerinin İsrail ile mücadeleyi IŞİD ile mücadeleden daha tatlı olarak gördüğünü biliyorlar.
Mazlumları savunmak, milletlerin genel olarak uyandığını gösteriyor. İran milleti ise bu uyanışı tetiklemek ve bu uyanışın başlangıcına imza atmakla onur duyuyor. İran milleti bu süreçte hep direniş ve dik duruş sergilemiştir. Değindiğimiz gibi İran Anayasası'nın ilkeleri İran İslam Cumhuriyeti düzeninin dış siyasetinin ana hatlarını belirlemiştir. Bu ilkelere esasen, İran İslam Cumhuriyeti her türlü sulta kurmayı ve sultaya boyun eğmeyi reddetmiş, her alanda bağımsızlığın ve toprak bütünlüğünün korunmasına vurgu yapmış, tüm Müslümanların haklarının savunulmasına bağlı kalmış ve sultaca güçlere karşı diz çökmemiştir.
İran İslam Cumhuriyeti, dünyada kapsamlı ve adil bir barışın, zulüm ve zorbalığın, tahakküm ve emperyalizmin sonlanması, milletlerin haklarına, dini ve kültürel değerlerine saygı duyulması, milletlerin kendi kaderlerini belirlemesiyle mümkün olabileceğini defalarca vurgulamıştır.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız seri sohbetimizin 7. bölümünü dinlediniz.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin meddahlarla görüşmesinde önemli beyanatı.
İran ve Amerika arasında nükleer anlaşma tartışmasının devam etmesi.
Savunma Bakanı Hatemi'nin Hindistan ziyareti.
Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in Tahran ziyareti.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'ye geçen hafta çarşamba günü Hazreti Fatıma'nın veladet diye durumu dolayısıyla medyalarla video konferans yöntemiyle buluşmasında İslam dininde kadınların konumu hakkında önemli beyanatta bulundu. Bültenimizi bu haberle açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi görüşmede yaptığı konuşmada İslam dini ve İslami nizamın kadına bakışına işaretle şöyle dedi. İslam dini de kadın ve erkek insani ve ilahi değerler bakımından birbirinden farksızdır. Kuşkusuz iki cinsin ortak görevlerine yanı sıra hem kadın hem erkeğin bazı özel görevleri de vardır. Bu yüzden Allah-u Teala onların fiziksel yapılarını ve bu özel görevlere uygun olarak yaratmıştır. Biz İslam'ın bakışıyla onur duyuyor ve batının kadına ve yaşam tarzına bakışına itiraz ediyoruz.
Ayetullah Hamene'yi İslam'ın kadınlara bakışını, kadınların ailede eksen rolü ifa etmesine vesile olduğunu belirterek şöyle buyurdu. İslami bakış açısından insanın fikri ve ruhi açıdan terbiye edilme sürecinin en güçlü, temelli aile ocağına dayanıyor ve kadınların çeşitli alanlarda gerçek ilerlemeleri bu ocakta gerçekleşir. Gerçi Batı'nın propaganda sistemi ve maalesef içeride de bazı Batı hayranları kadının aile içinde eksen rolünü önemsiz göstermeye çalışıyor.
Gerçekte batılı ülkeler kadınların özgür olduğu yönünde bir dizi güzel ve büyüleyici sloganları gündeme getiriyor ve batının kadına yönelik tutumu başka ülkelere emsal teşkil etmesi gerektiğini iddia ediyor. Oysa sözde uygar ve gelişmiş bu ülkelerde kadınlar sosyal sorunların karşısında desteksiz ve korumasız bırakılıyor. Üstelik Batı dünyasında kadınlara yönelik yaygın bakış bu insanları bir meta ve malzeme gibi görme temeline dayanıyor.
Batı'da sürekli İslam dini ve İslami hicab kadınların gelişmesini engellediği yönünde yapılan propagandalara işaret eden İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi şöyle dedi. Bu açıkça bir yalandır ve yalan olmasının delili de İran İslam Cumhuriyeti'nde kadınların durumudur. İran'da tarihin hiçbir diliminde bu denli eğitimli ve çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel, siyasi ve iktisadi alanlarda aktif kadına şahit olunmadı ki tüm bunlarda İslam Cumhuriyeti nizamının bereketlerindendir. İran'da kadınlar nüfusun yarısını oluşturan bir güç olarak çeşitli kültürel, siyasi, iktisadi ve sosyal alanlarda ve insanların yetiştirilmesinde önemli rol ifa ediyor ve bu rollere akademik çevrelere girmeleriyle birlikte daha da güçlendi.
Eğer Amerika, Berjam adıyla anılan kapsamlı ortak eylem planı COEP anlaşmasına tam olarak bağlı kalma konumuna geri dönerse, İran da eski yükümlülüklerine geri döner. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif geçen hafta CNN kanalına verdiği mülakatta bu açıklamayı yaparak İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya alması Amerika'nın mantıksız hareketine ayrıca Avrupalı tarafların anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmekte pasif davranmalarına ve hiçbir şey yapmamalarına tepki olarak atılan adım olduğunu kaydetti.
İran İslam Cumhuriyeti Amerika Bercam Anlaşması'ndan çekildikten sonra bir yıl stratejik sabır sergiledi ve anlaşmadaki yükümlülüklerine girene getirmeyi devam etti. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda 15 raporunda İran'ın anlaşmaya tam olarak bağlı kaldığını onayladı. Ancak bir yıl sonra İran, Bercam Nükleer Anlaşması'nın 26 ve 36. maddelerine göre bazı yükümlülüklerine Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu gözetiminde adım adım askıya almaya başladı.
Geçen hafta İran'ın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Kazım Garibabadi, İslami Şura Meclisi'nin onayladığı İran milletinin çıkarlarını koruma ve yaptırımları kaldırma stratejik eylem planı adıyla anılan yasanın neden çıkarıldığı hakkında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetimi Kurulu ve üye ülkelerine bir rapor sundu. Rapor, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun resmi belgesi olarak kayda geçti. Avrupa'da tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemeleri yüzünden Bercam Nükleer Anlaşması'nda şartların daha vahim hale gelmesi ve anlaşmada taraflar için belirlenen yükümlülüklerin yerine getirmesinde yaşanan dengesizlik, nükleer sabotaj ve İranlı seçkin nükleer bilimci Şehit Fahrizade suikast olayı İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na sunduğu raporun bazı eksenlerini oluşturuyor.
Bercam Nükleer Anlaşması uluslararası çok yönlü bir anlaşmadır. Bu anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da onaylanmıştır. Ancak Amerika bu anlaşmadan çekildi ve Avrupalı taraflar da anlaşmayı koruyamadı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi Kum halkını gerçekleştirdiği kıyamın yıl dönümünde yaptığı konuşmasında İslami Şura Meclisi ve hükümetin Bercam Anlaşması'ndaki yükümlülüklerinin bir başka bölümünü de askıya alma kararını doğru ve akılcı bir karar niteleyerek şöyle buyurdu. Karşı taraf yükümlülüklerine girene getirmediği halde İran İslam Cumhuriyeti'nin yükümlülüklerine tam olarak girene getirmesi anlamsızdır. Eğer onlar yükümlülüklerine girene getirirse biz de getiririz. Nitekim ben ta baştan söyledim. İşler karşılıklı olmalıdır. Gerçi bu ta baştan olmadı ama şimdi olması gerekir.
Geçen hafta Savunma Bakanı General Emir Hatemi, Hindistanlı mevkidaşının daveti üzerine ve Hint Okyanusu kıyı ülkeleri Savunma Bakanlarının zirvesine katılmak üzere üst düzey askeri bir heyet başkanlığında Karnataka eyaletinin merkezi Bangalore'a gitti.
İran ve Hindistan bölgenin iki önemli ülkesidir ve uzun yıllar istikrarlı ilişkileri olan iki devlet sayılır. Bu arada iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel ortaklıklar ve ayrıca bölgesel ve uluslararası bazda yakın ilişkileri iki ülkenin işbirliğini geliştirmelerine zemin oluşturuyor. Nitekim Hindistan'ın Hint Okyanusu'nda uzun kıyıları ve İran'ın Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Hint Okyanusu yakınında stratejik konumu bu işbirliğini daha da önemli kılmaktadır.
Hint Okyanusu kıyı ülkeleri savunma bakanlarının zirvesinde bir konuşma yapan Savunma Bakanı General Hatemi, İran İslam Cumhuriyeti bölgenin militarize olmasını olumlu karşılamadığını ve bölgenin silah deposuna dönüşmesi ve bazı ülkelerin yapıcı olmayan silah yarışına girmesinden endişe duyduklarını belirterek, Hint Okyanusu küresel barışı sağlamak için yüksek kapasitesi bulunduğunu ve tüm dünyaya örnek bölge olarak tanıtılabileceğini kaydetti.
Geçen hafta Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin Tahran'ı ziyaret etti. İran İslam Cumhuriyeti ve Irak'ın bölgede ve dünyada iki etkili devlet olarak ilişkilerine çok yönlü gelişmesi büyük önem arz ediyor. İran ve Irak ayrıca dini ortak değerlere paylaşan iki ülkedir ki bu da ikili ilişkileri daha da güçlendiren bir etkendir. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in Tahran ziyareti sırasında iki ülke yetkilileri önceki anlaşmaların uygulanmasını ele aldılar. İran ve Irak birbirinin ekonomilerini tamamlayabilecek kapasiteye sahiptir ve bu yüzden ticari alanda atılacak adımlarla ikili ticaret hacmini yılda 20 milyar dolara yükseltmeyi planlıyorlar.
Bu arada Irak'ın istikrarı, güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü İran İslam Cumhuriyeti için büyük önem arz ettiği de belirtilmelidir. İran tekfirci IŞİD terör örgütü Irak topraklarına saldırdığında Bağdat yönetimiyle terörle mücadele çerçevesinde sıkı işbirliği yaptı. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin Tahran'da yaptığı açıklamada Irak milleti ve devleti terörle mücadelede özellikle de IŞİD'le savaşta desteklerini esirgemeyen İran'a minnettar olduğunu ve bu yardımları asla unutmayacaklarını belirtti.
Bilindiği üzere İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani 3 Ocak 2020'de Iraklı yetkililerin resmi daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret ettiği sırada Haşi Şabi Komutanı Ebu Mehdi Mühendis ve 8 silah arkadaşı ile birlikte ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın doğrudan talimatı üzerine Amerika terör ordusunun Bağdat havaalanına yakın bir noktada düzenlediği suikasta şehit düştü. Bu cinayetin ardından Irak parlamentosu Amerikalı teorisi askerlerin Irak'tan ihraç edilmesini öngören bir yasayı onayladı.
Değerli dinleyiciler, İran'ın önemli gelişmelerini ele aldığımız Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Haftaya bir başka bölümde buluşmak umuduyla hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
En büyük saadet mümin olmaktır. Hidayet sendendir ulu Allah'ım. Ebedi selamet mümin kalmaktır. İnayet sendendir affet Allah'ım. Rezzaksın biz sana muhtacız, açız. Sen yarattın bizi zayıf ve aciz. Güç, kuvvet sendedir kulların naçiz. Bitayet sendendir, affet Allah'ım. Rahmetin yağsın ki yeşersin sine. Son verelim Rabbim nefrete, kine. Senden geldik, varış sanadır yine. Nihayet sendendir, affet Allah'ım. Bizi bu dünyaya iskan eyledin. Hidayeti bize asan eyledin. Hudutsuz nimetler ihsan eyledin. Letafet sendendir, affet Allah'ım. Namaz, miracımız, divana durduk. Affına sığındık, mağfiret sorduk. Basiret nurunla gerçeği gördük. Dirayet sendendir, affet Allah'ım. Din olarak bize İslam'ı seçtin. Engin rahmetini yayarak saçtın. Gönülden gönüle yolları açtın. Sirayet sendendir, affet Allah'ım. Hak yolu gösterdin, sana ulaştık. Nefsi halk eyledin, suça bulaştık. Misafirhanede gezdik dolaştık. Ziyafet sendendir, affet Allah'ım. Ne büyük zenginlik kapını çalmak. En büyük mutluluk yolunu bulmak. Ne büyük saadet Müslüman olmak. Şerafet sendendir, affet Allah'ım. Sana kavuşunca güleceğiz biz. Ömür takdir ettin, öleceğiz biz. Kefene sarılı geleceğiz biz. Kıyafet sendendir, affet Allah'ım.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.